Ayrım 40.
Usa vurma söz konusu oldukça Locke'un işi doğallıkla kolaydı. Babanın gücünü ele aldığında annenin gücünün de ona eşit olması gerektiğine işaret ediyordu. Kalıtım, veraset, monarşinin temeli sayıldığında kaçınılmaz olan doğuştan gelme üstünlük üzerinde vurguyla duruyordu. Zamanın hükümdarlarının Adem'in varisleri olduğunu ciddi ciddi varsaymanın saçmalığıyla Locke eğlenir. Adem bir varise sahip olabilir. Kimse onun kim olduğunu bilemez. Gerçek varis ortaya çıkarılırsa bütün hükümdarlar taçlarını onun ayakları dibine bırakacaklar mıdır? Filmer'ın monarşi konusunda dayandığı temel kabul edildiğinde krallar en çok biri dışında gasip olacak ve fiiliyatta uyruklarından baş eğmelerini isteme hakkına sahip bulunmayacaklardır. Dahası babanın gücü geçicidir, yaşama ya da mülkiyete uzanmaz. Daha temel nedenlerden ayrı olarak bu nedenle veraseti meşru politik iktidarın temeli olarak kabul etmeyen Locke, hükümet üzerine ikinci denemesinde daha çok savunulabilir bir temel arar. İktidarın miras kaldığı ilkesi politik sahneden hemen hemen çekilmiştir bugün. Daha ben yaşarken Brezilya, Çin, Rusya, Almanya ve Avusturya kralları ortadan kalkmış ve onların yerine kalıtıma, verasete dayanan bir kuşak kurma savı taşımayan diktatörler geçmiştir. Aristokrasi İngiltere hariç Avrupa'daki onurunu yitirmiş, İngiltere'de bile tarihsel biçimden çok az farklı bir varlık olabilmiştir. Bütün bunlar birçok ülkede son zamanlarda olup biten işlerdendir ve diktatörlüğün yükselişiyle yakından ilgilidir. Çünkü geleneksel iktidar temeli ortadan kalkmış ve demokrasinin başarıyla uygulanmasını sağlayacak zihinsel alışkanlıklar gelecek zaman bulamamıştır. Kalıtım, veraset ilkesine sahip olmayan büyük bir kurum vardır, Katolik Kilisesi. Diktatörlüklerin eğer kalırlarsa kiliseye benzer bir yönetim biçimine dönüşmesini bekleyebiliriz. Büyük Amerikan şirketlerinde bu durumu gözlemekteyiz. Bu şirketler hemen hemen hükümetin gücüne eş bir güce sahiptir ya da Pearl Harbor baskınına değin öyledir. Politikada kalıtım, veraset ilkesinin reddi demokratik ülkelerde ekonomik alana hiçbir etki yapmamıştır. Totaliter devlette ekonomik güç siyasal güç tarafından özümlenmiştir. Biz hala kişinin mülkünü çocuklarına bırakmasını doğal sayarız. Yani ekonomik gücün siyasal alanda hazırladığı kalıt ilkesini ekonomik alana uygularız. Siyasal hanedanlar ortadan kalkmıştır. Ekonomik hanedanlar yaşamaktadır. Şimdi bu iki ayrı güç biçiminin ayrı ayrı muamele görmesi lehine ve aleyhine konuşuyor değilim. Sadece bu ayrı muameleye ve çok kişinin ondan habersiz olduğuna işaretle yetiniyorum. Başkalarının yaşamı pahasına biriken büyük servetten doğma gücün, kalıt miras kalmasının bize nasıl doğal geldiğini düşünürseniz, Sir Robert Filmer gibi kişilerin aynı görüşü neden krallara uyguladığını ve Locke gibi düşünen kişilerin temsil ettiği yeniliğin nasıl önemli olduğunu daha iyi anlarsınız. Filmer'ın kuramına nasıl inanılabileceğini ve Locke'un karşı kuramının nasıl devrimci göründüğünü anlamak için bir krallığa o zaman bugün taşınmaza bakıldığı gibi bakıldığını düşünmek yeter. Arazi sahibinin önemli siyasal hakları vardır. Onun başlıcası arazide kimin bulunacağını seçmektir. Mülkiyet, kalıt, miras yoluyla aktarılabilir. Bir malikaneye, kalıt, miras yoluyla sahip olanın yasaca kendine bağlanan, bağışlanan, bütün ayrıcalıklara sahip olduğunu iddia edebileceğini çıkarırsınız. Mülk sahibinin durumu temelde Sir Robert Filmer'ın savunduğu hükümdarların durumunun aynıdır. Bugün Kaliforniya'da İspanya kralının bağışları ile elde edildiği söylenen görkemli malikaneler bulunmaktadır. Bunlar gerçek ya da uydurma bağışlardır. Fakat doğrusu İspanya kralının böyle bağışlar yapacak durumda olmasıdır. Çünkü A. İspanya Filmer'ın görüşlerine benzer görüşleri kabul etmişti. B. İspanyollar Amerika yerlilerini savaşta yenebilmişlerdi. Yine de biz İspanya kralının bağış yaptığı kişilerin varislerini bu yerlerin gerçek sahibi sayabilmekteyiz. Belki Filmer'da şimdi göründüğü denli şaşırtıcı gelecekti bu durum. Konu 15. Locke'un siyasal felsefesi. B. Doğa durumu ve doğal yasa. Locke, yönetim üzerine ikinci denemesine, yönetim yetkisini babanın yetkisinden türetmenin olanaksızlığını gösterdiğinden, yönetimin gerçek kökeninden, orijininden ne anladığımı ileri süreceğim diyerek başlar. Locke, doğa durumu adını verdiği ve bütün insansal yönetimden önce gelen, içinde doğa yasasının yer aldığı bir durumu anlatarak işe girişir. Fakat doğa yasası tanrısal buyruklardan oluşur ve herhangi bir yasa koyucu yönünden zorla kabul ettirilmiş değildir. Doğa durumunun Locke için nereye kadar açıklayıcı bir varsayım olduğu, nereye kadar tarihsel bir varlığa sahip bulunduğu açık değil. Korkarım Locke onu gerçekten ortaya çıkmış bir sahne saymıştır. İnsanlar doğa durumundan uygar bir yönetimi ortaya koyan toplumsal bir sözleşme ile kurtulmuşlardır. Bunu da az çok tarihsel saymıştır Locke. Şimdilik bizi ilgilendiren doğa durumudur. Locke'un doğa durumu ve doğa yasası üzerine söylemek istediği özgün değil. Ortaçağ skolastik öğretilerinin tekrarıdır. Sanctus Aquinolu Thomas şöyle der. İnsanların bilemediği her yasa, doğa yasasından türetildiği ölçüde yasa karakterini taşır. Fakat herhangi bir noktada o, doğa yasasıyla uyuşmazlığa düştüğünde yasa olmaktan çıkar, yasanın soysuzlaşması olur. Tovni yönünden Din ve Kapitalizmin Yükselişi adlı yapıtan alınmıştır. Orta çağlar boyunca doğa yasasının ribayı, yani faizle para vermeyi reddettiği ileri sürülmüştür. Kilise, emlakı hemen bütünüyle arazi emlakıydı. Arazi sahipleri daima borç vermekten çok borç alan kişilerdi. Protestanlık, özellikle Kalvincilik, borç almaktan çok borç veren orta sınıftan destek aldı. En sonra da Katolik Kilisesi, ribayı mübah saymıştır. Böylece doğal yasa değişik bir biçimde anlaşıldı ve kimse riba diye bir şeyin doğa yasasında bulunduğundan kuşku duymadı. İnançtan arda kalan pek çok öğreti varlığını doğa yasasına borçludur. Bırakınız yapsın ilkesi ve insan hakları gibi. Bu öğretiler püritenlikle ilgilidir ve kaynağını püritenlikten alır. Tovni'den yapılacak iki aktarım bunu açıklayacaktır. Bir avam kamerası komitesi şöyle bir açıklama yapıyordu. Hiçbir özgür uyruk, sahibi olduğu araziyi ve çalışmasının özgürce yürümesini sağlayan, ayrıca kendisine geçim aracı olan ticaret olanaklarını kalıt, miras alamaz. 1656'da Joseph Lee şunları yazıyor. Herkesin doğa ve akıl ışığıyla kendisine en büyük yararı sağlayacak olan şeyi yapacağı yatsınamaz bir ilkedir. Özel kişilerin gelişmesi, kamunun gelişmesi yararına olacaktır. Doğa ve us ışığıyla sözlerini çıkarırsak bu son parça 19. yüzyılda yazılmış olabilirdi. Locke'un hükümet kuramında özgün olan çok az şey bulunduğunu yinelemek istiyorum. Düşünceleriyle ün kazanmış kişilerden biri o yine de. Kural olarak bir kuramı ilk kez düşünen kişi zamanının öylesine ilerisindedir ki herkes onun aptal olduğunu sanır. Böyle yenilikçi karanlıkta kalır ve unutulur. Sonra dünya yavaş yavaş düşünceye hazır olur. Düşünceyi yaygınlaştıran talihli bir anda tam not alır. Darwin'de durum böyleydi. Darwin'i öncelediği halde zavallı Lord Monboddo alaya alınmıştır. Doğa durumu açısından Locke, Hobbes'tan daha özgün. Aşağıdaki düşünceler Locke'undur. Hükümet, doğal durumda herkesin kendi davasının yargıcı olmasından doğan tatsız durumlara bir dermandır. Hükümdar anlaşmazlıkta taraflardan birini oluşturuyorsa çare yok. Çünkü o hem yargıçtır hem davacı. Bu düşünceler hükümetlerin mutlak olmaması ve yargıçların yürütme erkinden bağımsız olması görüşüne götürmüştür. Böyle kanıtlar İngiltere ve Amerika'da önemli bir geleceğe sahiptir. Fakat şimdilik onları ele alacak değiliz. Russell. Doğa gereği herkesin kendine ve mallarına karşı girişilen saldırıları sağma, hatta ölümle cezalandırma hakkı vardır. İnsanların bu hakkı topluluğa ya da yasaya bıraktığı yerde siyasal bir toplum vardır sadece. Mutlak monarşi, uygar bir hükümet biçimi değildir. Çünkü hükümdarla uyruğu arasındaki anlaşmazlığı karara bağlayacak tarafsız bir otorite yoktur onda. Gerçekte hükümdar uyrukları ile ilişkisi açısından hala doğa durumundadır, mutlak monarşi içinde. Kral olmanın yaratılıştan kötü bir kişiyi erdemli kılacağını ummak yararsızdır. Amerika ormanlarındaki kaba, zararlı bilgi ve din, uyruklara yapılanları meşru saydıran ve kılıcın her şeyi susturduğu bir tahta daha iyi olmayacaktır. Mutlak monarşi, insanların kendilerini kokarcalara ve tilkilere karşı savunduğu, fakat aslanlar tarafından tutulmaktan memnun oldukları ve bu işi daha güvenli saydıkları bir sistemdir. Uygar toplum, daha büyük bir saygının gerekli olmadığı konusunda uzlaşılmadıkça çoğunluğa göre karar verilmesi kuramını içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasa değişimi ya da başka bir devletle yapılan anlaşmanın değiştirilmesi konusunda çoğunluk kuralı uygulanır, Russell. Locke, bu düşüncesiyle demokratik bir insan gibi görünür. Fakat onun kadınları ve yoksulları yurttaşlık hakları dışında bıraktığı anımsanmalı. Siyasal toplumun başlangıcı, bireylerin ona katılıp tek bir toplum biçimlemeye razı oluşuna dayanır. Locke tam açık olmasa da bu razı oluşun bir zamanlar gerçekten ortaya çıkmış olduğunu ileri sürer. Oysa hükümetin kaynağının Yahudiler hariç her ulus için tarih öncesine uzandığını kabul eder. Hükümeti ortaya koyan uygar birlik sadece onu düzenlemiş olanları bağlar. Oğul, babasının yaptığı anlaşmaya razı olmalıdır. Locke, ilkelerinin doğal sonucu olan bu düşünce gerçekçi değildir. 21 yaşına ulaşan bir Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri'nde benden önce imzalanmış sözleşmelere bağlı olmayı reddediyorum dediğinde güçlüklere uğrayacaktır. Sözleşmeyle kurulan hükümet erkinin asla kamu iyiliğini aşmayacağı inancındadır Locke. Hükümetlere sadece kamu çıkarı için yasalar yapma hakkı verir. Kamu yararı konusunda yargıcın kim olacağı belli değil. Hükümet yargıçsa eğer daima kendi lehine karar verecektir. Yurttaşlar çoğunluğunun yargıç olması gerektiği sürülebilir ileri. Fakat bunun olanaklı olması, seçmenlerin fikrinin çelinmesi için pek çok soru üzerinde çabucak bir karara varılması gerekir. Savaş ve barış bunlardan en önemli ikisi. Böyle durumlarda tek çare, yürütme organı temsilcilerine yetki vermek, onları kamuca onaylanmayacak biçimde davrandıklarında görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak ve vatana ihanetle cezalandırmaktır. Fakat çok kez yetersiz bir çaredir bu. Daha önce aktarmış olduğum bir tümceyi yeniden ele almak zorundayım. Bir hükümetin çatısı altında birleşen toplulukların büyük ve ana amacı malların korunmasıdır. Bu öğretiyle tutarlı olarak Locke şu açıklamayı yapar. Üstün güç herhangi bir kişiden onun rızası olmadan malının tek parçasını bile alamaz. Askeri komutanların askerlerinin hayatı ve ölümü üzerinde söz sahibi olduğu halde onlardan para alma gücüne sahip olmaması konusundaki anlatım daha şaşırtıcı. Bundan herhangi bir orduda küçük disiplin bozukluklarını para cezası ile cezalandırmak yanlış sayılacak, fakat disiplini bozanları kamçılamak türünden davranışlarla bedensel zarar verilebilecektir sonucu çıkıyor. Locke'un mülkiyete adeta tapınırcasına bağlılığı yüzünden sürüklendiği anlamsızlık kendini göstermekte. Vergilendirme sorununun Locke için güçlükler yarattığı varsayılabilir. Fakat o hiçbir güçlüğün ayrımında değil. Ona göre hükümetin giderlerini yurttaşlar karşılamalıdır. Bu karşılama rızadan doğmalıdır, yurttaşların çoğunluğunun rızasından. Fakat biri kalkıp sorabilir. Çoğunluğun rızası neden yetsin? Locke karşılık verir. Hükümetçe bir kişinin malının meşru bir biçimde alınabilmesi için herkesin rızası gereklidir. Çoğunluğun kararına uygun olarak vergilendirmeye, Locke'un örtük biçimde razı oluşu, onun yurttaşlık görüşünde içerilmiştir sanıyorum. Onun da keyfi olduğu kabul edilir. Bütün bunlar kimi kez olgulara karşıttır doğallıkla. Çok kişi bağımlı, tabi olacağı devleti seçme konusunda etkili hiçbir özgürlüğe sahip değil. Günümüzde hiçbir devlete bağımlı olmama özgürlüğüne sahip çok az insan var. Söz gelimi bir barışsever olduğumuzu ve savaşı onaylamadığımızı varsayın. Nerede yaşarsanız yaşayın, hükümet malınızın bir kısmını savaş amaçları için alacaktır. Hangi adalet sizi buna baş eğmek zorunda bırakıyor? Bu soruya verilecek pek çok karşılık tasarlayabilirim. Onlardan herhangi birinin Locke ilkeleriyle uyuşumlu olacağını sanmıyorum. O, yeter ölçüde düşünmeksizin çoğunluk ilkesine saplanmıştır ve hayali toplumsal yorum dışında kendi bireysel öncüllerinden devinerek bu ilkede herhangi bir değişme sağlamamıştır. Gerekli anlamıyla eski bir dönemde söz konusu hükümeti yaratan bir sözleşme gerçekten var olmuşsa bile hayaliydi o hükümet. Amerika Birleşik Devletleri duruma uygun bir örnektir. Orada anayasa kabul edildiği zaman insanlar bir seçim özgürlüğüne sahip görünmüşlerdir. Dahası o zaman bile çok kişi o anayasa aleyhine oy vermiş, böylece sözleşmeye katılmamıştır. Doğallıkla ülkeyi terk edebilirlerdi onlar. Terk etmemekle razı olmadıkları bir sözleşmeye baş eğmek zorunda kalmışlardı. Fakat uygulamada bir kişinin ülkesini terk etmesi genellikle güçtür. Anayasanın kabulünden sonra doğanlar için durum daha da karanlıktır. Bireyin hükümete karşı hakları sorunu güç bir sorundur. Hükümetin çoğunluğu temsil ettiğinde azınlığa baş eğdirme hakkına sahip olduğu hemencecik kabul edilir. Bir noktaya değin doğru olmalı bu. Çünkü baş eğdirme hükümetin özüdür. Çoğunlukların tanrısal hakkı eğer ileri noktalara götürülürse kralların tanrısal hakkı ölçüsünde tiranca olabilir. Locke hükümet üzerine denemelerde konuyla ilgili pek söz söylemez. Fakat Tanrı'ya inanan hiçbir kişinin dinsel kanıları dolayısıyla ceza görmemesi gerektiğini savunduğu hoşgörü üzerine mektuplarda onu uzunca biçimde ele alır. Hükümetin bir sözleşmeyle yaratıldığı kuramı doğallıkla evrim öncesine aittir. Güney Denizi adaları gibi yeni bölgelerde birden kurulmuş olmasına karşın kızamık ve boğmaca gibi yavaş yavaş gelişmiş olmalıdır. Kişioğlu, antropoloji öğrenmeden önce hükümetin ya da insanlara zararlı olduğu sonradan anlaşılan alışkanlık ve kurumları kabule götüren ustaşı nedenlerin başlangıcındaki psikolojik mekanizmalar konusunda hiçbir bilgiye sahip değildi. Toplumsal sözleşme kuramı, hukuksal bir uyduru olarak hükümeti meşru gösterecek ölçüde bir doğruluğa sahiptir. Konu 16. Toplumsal sözleşme. 17. yüzyıl siyasal düşüncesinde hükümetin kaynağı üzerine Sir Robert Filmer'da örneğini gördüğümüz türden iki kuram vardır. Birinci kuram. Tanrı'nın belli insanlara güç bağışladığı ve meşru hükümeti gerek bu kişilerin gerekse onların kalıtçılarının, mirasçılarının kurdukları bu hükümete baş kaldırmanın sadece isyan değil, aynı zamanda dinsel saygısızlık da olacağını savunur. Filmer'ın temsil ettiği kuram anımsanmayacak ölçüde eski zamanlardan gelme duygularla onay görmüştür. Hemen hemen her eski uygarlıkta kutsal bir kişidir kral. Doğallıkla krallar bu kuramı hayranlık verici saymışlardı. Aristokrasilerin ona destek olma ya da karşı durma gerekçeleri vardı. Kuramın kalıt miras ilkesi üzerinde durması, birden gelişen tüccar sınıfına direnmeye korkunç bir destek olması, aristokrasilerce kuramın lehine görüldü. Orta sınıfların aristokrasilerden, kraldan çok korkulduğu ya da nefret edildiği yerlerde bu gerekçeler egemendi. Durum bunun karşıtı olduğunda, özellikle aristokrasi üstün güç elde etme şansına sahip bulunduğunda kuramın aleyhine döndü. Böylece tanrısal hak kuramları kabul edilmez oldu. İkinci kuram. Locke'un temsilcisi olduğu ikinci kuram, uygar hükümetin sözleşme sonucu ve salt bu dünyaya ilişkin olduğu tanrısal otoriteyle kurulmadığı yolunda. Kimi yazarlar toplumsal sözleşmeyi tarihsel bir olgu, kimileri ise hukuksal bir uyduru olarak görmüşlerdir. Bu yazarların tümü için önemli olan hükümet otoritesinin dünyasal kaynağını bulmaktı. tanrısal hakka karşı varsayılmış sözleşme dışında herhangi bir seçenek düşünülebilirdi. Siyaset kuramcıları, başkaldırmacılar dışında hükümetlere boyun eğme nedeni bulunduğunu duymuş çok kişinin, hükümet otoritesine uygun bulduklarını söylemesini yeterli saymamışlardır. Hükümet bir anlamda baş eğmeyi, itaati sağlama hakkına sahip olmalıdır ve sözleşmeyle verilen hak, tanrısal buyruğun tek seçeneğidir. Sonuçta hükümetin bir sözleşmeyle ortaya çıktığı öğretisi, kralların tanrısal hakkına karşı çıkanlar arasında yaygınlaştı. Akinola Thomas'ın da imlemede, imada bulunduğu bu kuramın ilk ciddi gelişimi Grotius'la başlar. Sözleşme öğretisi tiranlığı meşru saydıran biçimler almaya yetenekliydi. Söz gelimi Hobbes, bütün gücü seçilen bir hükümdara aktarmak için yurttaşlar arasında bir sözleşme bulunduğunu, hükümdarın sözleşme yandaşlarından biri olmadığı için sınırsız otorite elde ettiğini ileri sürmüştü. Bu görüş, başlangıçta Cromwell'in totaliter devletini meşru göstermiş olabilirdi. Restorasyondan sonra ikinci Charles'ı meşru gösterdi. Bununla birlikte öğretinin Locke'da aldığı biçimde hükümet, sözleşmede bir yandır ve anlaşmanın koşullarını yerine getirmekte başarısızlığa uğrarsa haklı olarak direnç görür. Locke'un öğretisi önce az çok demokratiktir. Fakat demokratik öge, mal sahibi olmayanların yurttaş sayılmaması gerektiği görüşüyle sınırlandırılmıştır. Açık olmaktan çok içerilmiş bir görüş bu. Mülkiyet ve demokrasi. Şimdi Locke'un bu konuda neler söylediğini görelim. Siyasal gücü, yasa yapma hakkı olarak anlıyorum. Ölüm cezası vererek mülkiyeti koruma, düzenleme ve topluluk gücünü bu tür yasaları uygularken yabancı istilası sırasında yabancıların birliğe zarar verme tehlikesinde ayakta tutmak amacıyla ve bütün bunları kamu yararı için kullanmak üzere yasa yapma hakkı. Tanrı tanımaz olarak tanınan Locke'un, kendinden öncekilerden aldığı doğal durum ve doğa yasası görüşü, bu görüşün tanrı bilimsel temelinden ayırt edilemez. O, bu temelden ayrı olarak varlığını sürdürdüğünden, modern liberalizm de böyledir, açık mantıksal bağlamdan yoksundur. Uzak bir geçmişteki, mutlu bir doğal durumu olan inanç, kısmen İncil'deki İbrahim, İshak, Yakup ve Yakup'un 12 oğluna ilişkin öyküler çağından, kısmen de klasik altın çağ efsanesinden türemişti. Uzak geçmişin kötülüğüne genel inanç sadece evrim kuramıyla gelmiştir. Locke'da doğal durum tanımına en çok yakın olan parça şudur. Yeryüzünde ortaklaşa kabul edilen üstün bir kişi, aralarında yargı verecek ortaklaşa kabul edilen üstün bir kişi, akla uygun olarak yaşayan insanlar tam olarak doğal durumdadır.